Mavi Ev. Kahraman Tazeoğlu. 8. Ayrım. Yukarı çıktı, bir bardak su içti, kağıt kalem aldı ve yeniden ağır hareketlerle aşağıya indi. Adam yazmaya başladı. Ben Serkan. Sahra bir anda hıçkırıklara boğuldu. Adam yazmaya devam etti. Yukarıdaki adam benim ikiz kardeşim Serkan. Hep bana düşman olarak yaşadı. Okulumun önünden ayrılmaz ve hep uzaktan beni izlerdi. Seni okulun önünde ilk o görmüş ve sana aşık olmuş. Sen bana aşık olunca da çıldırmış. Senin geleceğin gün beni o kaçırdı ve buraya getirdi. Sesim çıkmasın diye dilimi kesti. Hayatı hep beni kıskanarak geçti. Aynı karında büyümenin, karındaş olmanın hayatta da eşit şartlar getireceğini düşündü hep. Ama başarılı olan kişi ben oldukça Serkan hırslandı. O hırs kendini adeta bir psikopata dönüştürdü. Şimdi hazırladığı planın bir parçası olduk ikimiz de. Karnında benim değil, o psikopatın çocuğunu taşıyorsun. Bunları okudukça dehşete düştü. Karnını bıçaklamak istedi. Eli masanın üzerinde duran makasa gitti. Serkan tuttu ve hayır anlamında kafasını salladı. Yazmaya devam etti. Karnındaki çocuğun hiçbir günahı yok. Konuşmalarınızı, geceleri yatağınızdan gelen sesleri ağlayarak dinledim. Bu mahzende bana resimler yaptırdı zorla. Onlar şimdi yukarıdaki duvarları süslüyor. Kopuk kopuktu yazdıkları. Her şeyi yazmak istiyordu ve bunu başaramıyordu sanki. Sahra Serkan'ı koltuğundan kaldırdı. Yukarı çıkarmak için koluna girdi. Zor yürüyordu. Bir deri bir kemik kalmıştı. Yaşaması bile bir mucizeydi. Tam yukarı çıkacakları tahta merdivenin başına gelmişlerdi ki aşağıya Serkan inmeye başladı. Sahra seni alçak diye bağırarak üzerine atıldı. Bir hamlede ikisini de yere serdi Serkan. Eline geçirdiği bir kürekle kardeşine vurmaya başladı. Sahra ayağa kalktı ve tekrar üstüne atladı. Hamileydi ve çok fazla mücadele edemezdi. Serkan Sahra'yı altına aldı ve yumruklamaya başladı. Bu arada Serkan arkadan geldi ve eline geçirdiği eski bir radyoyla kafasına sert bir şekilde vurdu Serkan'ın. Serkan bayılmıştı. İkisi de nefes nefese kalmış, birbirlerine sarılıyorlardı. Daha sonra onu bağlamak için ip almak üzere Sahra yukarı çıktı. Ardından Serkan'ı da çağırdı. Tahta merdivenlerden yukarı doğru çıkan Serkan'ı bir el aniden aşağı doğru çekti. Bayıldığını sandıkları Serkan'ın eliydi bu. Serkan büyük bir acıyla belinin üzerine düşmüştü ve hareket edemiyordu. Serkan sürünerek yerde yatan kardeşine yaklaştı ve eline geçirdiği küreyi boğazına yaslayarak yüklendi. Tam o sırada bir çığlık duyuldu. Serkan arkasına döndüğünde yukarıdan Sahra'nın kendi heykelini ona fırlattığını gördü. Alnının tam ortasına geldi heykel ve yığılıp kaldı kardeşinin yanına. Polisler eve geldiğinde karşılaştıkları manzara karşısında ürperdiler. Bir ikiz kardeş diğerine tüm bunları nasıl yapabilirdi? Geride karnında sevdiği adamın kardeşinin çocuğunu taşıyan hamile bir kadın ve belden aşağısı felç olmuş, dili kesik bir adam kalmıştı. Üçünü de ambulanslarla hastaneye kaldırdılar. Serkan taburcu edildikten sonra cezaevine gönderildi. Sahra ise gününden çok daha önce doğurdu çocuğunu. Sağlıklı bir barış bebek vardı koynunda. Gülücükler atan sevimli bir bebek. Uzun süre üçü de aynı hastanede kaldılar. Sahra'nın annesi ve babası hastane odasında yanındaydılar. Yan taraftaki yatakta Serkan vardı. Sessizlik içinde donuk bakışlarıyla bir bitki gibiydi adeta. Konuşamıyor ve yürüyemiyordu. Odada yalnızca Yaman yoktu. Bu hikayedeki yerim bu kadardı dediği günden beri yoktu o. Ama yine de Sahra'nın gözleri onu aradı. İlk önce Sahra ve Barış bebek taburcu oldu. Annesinin ve babasının tüm ısrarlarına rağmen Amerika'ya dönmedi Sahra. Burada kalacak ve sevdiği adama mavi evde bakacaktı. Çok geçmeden mavi eve getirdiler Serkam'ı. O artık bir cihaza bağlı olarak yaşıyordu. Sahra ona aylarca baktı. Altını temizledi, yemeğini yedirdi. Yatmaktan dolayı vücudunda açılan iltihaplı yaraları iyileştirdi. Onu sabunladı, pudraladı. İki bebeği vardı evde. Serkam adeta vazgeçmiş gözlerle bakıyordu etrafa. Gelip gidip gözü kendisini hayata bağlayan makinede takılıp kalıyordu. Birkaç defa kağıda "Beni seviyorsan çek fişi" diye yazdı. Sahra yapmadı bunu. Yapamadı. Belki de bu en büyük kurtuluşu olacaktı Serkam'ın. Diğer türlü yavaş yavaş ölüyordu çünkü. Yaşarken de ölüydü biraz. Bu acı dayanılacak gibi değildi. Barış bebek hayata daha da bağlanırken birileri kopuşu yaşıyordu adeta. Geceler hep Serkam'ın başucunda geçiyordu Sahra için. Biraz nefesi sıklaşsa heyecanlanıyor, eli ayağına dolaşıyordu. Bir gece bakışlarıyla "Bedenim yok, hayatım yok, ruhumu özgür bırak. Bu bir hayata mal olsa da" der gibi baktı Sahra'ya. Sahra anlamıştı. Bir özgürlüğe mal olmuş hayat, hayat değildir. Bir hayata mal olmuş özgürlük de özgürlük değildir diye mırıldandı sadece. Ama bakışları kendini hayata bağlayan makineden ayrılmıyordu Serkam'ın. Sonunda o zor kararı verdi ve ağlaya ağlaya makinenin fişini çekti Sahra. Ölürken gülümsüyordu Serkam. Yüzündeki huzur. Yaşarken bile böylesi yansımamıştı. Hıçkırıklar içinde zayıflıktan kuş gibi hafiflemiş bedenini kucakladı ve mavi evin arka bahçesine götürdü onu. Alnına bir son öpücük bırakarak mezarını kazmaya başladı. Yavaşça indirdi onu ebedi istirahatgahına. Eve döndü, bir avuç hap ve bir bardak su aldı eline. Tam içecekken içeriden Barış'ın sesi geldi. Birilerinin ona süt vermesi gerektiğini hatırladı Sahra. Elindeki hapları fırlatarak yavrusuna sarıldı. Eylül rüzgarları sahili döverken denizde dev dalgalar oluşturuyordu. Saçları erken beyazlamıştı Sahra'nın. Verandada oturmuş, gazeteleri okurken kumsalda oynayan Barış'a takıldı gözleri. Kara kaşlı, kara gözlü bir çocuk olmuştu. Artık okul çağına gelmişti Barış. "Anne bak, deniz yıldızı buldum" diye bağırdı uzaktan. Annesi gülümsedi oğluna ve tekrar elindeki gazetelere döndü. O günlerde gazeteler Rahşan affından bahsediyordu. Devlet tüm adi suçluları affetmişti. Ortalık suçludan geçilmiyordu. Serkan da o suçlulardan biriydi. Bu aklına geldikçe çıldıracak gibi oluyordu Sahra. Birden sahilde Barış'ın çığlıklarını duydu. Hemen yerinden fırlayarak koşmaya başladı. Serkan Barış'ı kucaklamış, denize doğru koşuyordu. Azgın dalgaların arasında kayboldular. Sahra da hiç düşünmeden kendini dalgaların arasına attı. Dakikalarca mücadele etti. Sonunda dalgalar yorgun bedenini kıyıya vurdu. Artık bir iniltiye dönüşen ağlaması belli belirsiz duyuluyordu. Sürüne sürüne kapının eşiğine kadar geldi. Güçlükle ayağa kalktı. Birkaç adım sonra pencerenin önüne yığıldı. Uzun saçlarından hala sular damlıyordu. Gözlerini ufka dikti. Bakışlarında hiçbir anlam yoktu. Sağ elini saçlarına götürdü ve küçük bir tutamı kopardı. Sonra bir tutam, bir tutam daha. Gözleri ufka çakılı kalmıştı. Saçlarını yolmaya devam ederken O şarkıyı mırıldanmaya başladı. Mavi ev. Birden sesi kesildi ve dalgaların uğultulu sesi şarkının yerini aldı. Son nefesinde saç dipleri kanıyordu. Yönetmen dostları Serkan ve Serkan kardeşlerin birlikte yazdığı bu hikayeyi sehpanın üzerine koyarak "İşte iyi bir film için aradığım güçlü bir öykü" dedi. Havada uçuşan "Wow!" sesleriyle birlikte birbirlerine sarıldı iki kardeş. Sonunda yazdıkları Mavi Ev hikayesi film olacaktı. Babasının ve amcasının neye sevindiğine bir türlü anlam veremeyen Barış, annesinin ona yaptığı minik heykellerle oynamaya devam etti. İçeriden Sahra'nın sesi geliyordu. "Hadi bakalım aç kurtlar, yemek hazır." Sahildeki mavi evde müthiş bir neşe ve kutlama vardı. Çatıdaysa mavi bir kelebek. 8. ayrımın sonu. Sayfa no 38. Kitap adı Mavi Ev. Yazarı Kahraman Tazeoğlu. Seslendiren Ceyda Saltadal. Seslendirme bitiş tarihi 30 Mart 2014.